Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEV için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Hesaplaşma Günü, yazarı Jack Higgins. Özgün adı Day of Reckoning. Çevirmeni Fatoş Atay, türü roman. İnkılap Kitabevi, 1. basım 2001. ISBN numarası 978-975-1017-06-2. Bu kitap 334 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Temmuz 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde bir balık adamın bir mağaranın önünde resmi var. Arka kapak. Eski FBI ajanı ve AB başkanının özel koruma görevlisi Blake Johnson'ın araştırmacı gazeteci olan eski eşi Catherine Johnson, karanlık işlerini açığa çıkarmaya hazırlandığı bir mafya üyesi tarafından kaçırılır ve yüksek dozda eroin enjekte edilerek öldürülür. Cinayetin sorumlusu Solozzo ailesinin acımasız lideri Don Marco'nun yeğeni Jack Fox'tur. Fox mafya ailesinin temiz yüzüdür. Harvard Üniversitesi mezunu, Körfez Savaşı'ndan madalya ile dönmüş kahraman bir askerdir. Ancak aynı zamanda soğukkanlı bir psikopat katildir. Blake hala sevdiği eski karısının başına gelenlerle ilgili haberi ABD Başkanı Cazalet'in yanındayken alır. Catherine'in evinde yapılan bir araştırmada eski kocası için hazırladığı bir video bandından gerçekleri öğrenirler. Catherine, bantta Fox ve kirli işleri hakkında her şeyi anlatmaktadır. Blake hemen avukatı aracılığıyla harekete geçer. Ancak Fox her şeyi öylesine ustalıkla planlamıştır ki yasal yollardan bir sonuca ulaşmak imkansızdır. Bunun üzerine Blake, cenazeye katılan efsanevi dedektif Sean Dillon ve arkadaşlarının yardımıyla mafya üyesine cezasını kendisi ödetmeye karar verir. Blake ve her biri kendi alanında yetkin ve gözü pek tetikçi arkadaşlarıyla mafya arasında Londra'dan Lübnan'a ve İrlanda'ya uzanan acımasız bir savaş başlar. Müthiş bir gerilime hazırladın. Yorumlar. Higgins tam bir usta, Tom Clancy. Kendi alanında en başarılı gerilim yazarı, Financial Times. Okurken sayfalar elinizden uçuşacak, New York Daily News. Okunulması gereken bir hikaye, Sunday Express. Konu gerilim yazarları olduğunda sadece bir isim akla gelir, Jack Higgins, Associated Press. Higgins hikayeyi nasıl anlatacağını çok iyi biliyor. New York Times Book Review. Higgins'in kitaplarını okur kılan, Dylan'ın sevimliliği ve yazarın kahramanına fırsatlar veren zekasıdır. Washington Times. Jack Higgins 12 yaşına kadar Belfast'ta yaşadı. 15 yaşında okulu bırakıp kraliçenin muhafız alayına katıldı ve Soğuk Savaş sırasında 2 yıl Doğu Almanya sınırında görev yaptı. Daha sonra sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarında eğitimine devam eden yazar, bir yandan da sirklerde çalıştı, kamyon şoförlüğü ve katiplik yaptı. Kartal Kondu kitabı ile uluslararası üne kavuştuktan sonra Higgins'in kitapları 55 dile çevrildi ve 250 milyon satışa ulaştı. İyi bir dalgıç ve usta bir ok atıcısı olan yazar halen Jersey Channel adalarında yaşıyor. Acımasızca günah işlediysen şeytanla yüzleşmeye hazır ol. Sicilya atasözü. Hell's Mouth. 1. bölüm. Blake Johnson'ı uyandıran, daha doğrusu hayata döndüren bir fareydi. Karanlıkta yarı beline kadar suyun içinde bir taşın üzerinde otururken uykuya dalmış olması inanılmazdı. Sonra da birden uyanmıştı. Boynunda bir şeyin dolaştığını fark etmiş ve hemen doğrulmuştu. Arkasındaki demir parmaklıklı mazgaldan gelen hafif ışık sol omzundan kayar gibi inen şeyin ne olduğunu anlamasına yetti. Fare suya dalıp çıktı, sonra da kendisine bakmak için döndü. Sivri burnu ve hiç kırpıştırmadığı gözleriyle onu süzüyordu. Blake 25 yıl öncesine geri döndü. Vietnam Savaşı'nın son günlerinde genç bir özel tim çavuşu olduğu günlere. Gelgitle yükselen bataklıkta boynuna kadar suya gömülerek bir Vietcong'un ellerinde can vermekten zor kurtulmuştu. Dipnot Vietcong, Güney Vietnam'a gelerek savaşa katılan komünist Vietnamlılara verilen ad. Orada da fareler vardı. Hatta bataklıkta cesetler olduğu için daha da fazlaydılar. Burada ceset yoktu. Sadece girişten hafifçe sızan ışık, tünelin kalın taş duvarları, yoğun lahım kokusu ve 40 metre kadar ilerideki öteki demir parmaklıklar vardı. İki taraftaki bu parmaklıkları ilk gördüğünde gidecek başka bir yer olmadığını anlamıştı. Fare yüzmeye devam etti. Tuhaf ama arkadaşça bakıyordu. Blake yavaş bir sesle "bana bak, terbiyeli ol" dedi. "Kaybol!" Suyu dalgalandırdı. Fare aceleyle kaçtı. Blake arkasına yaslandı. Çok üşüyordu. Olanları hatırlamaya çalıştı. Range Rover'da ölüm uykusundan ayılır gibi olduğu aklına geldi. İlacın etkisi azalmış olmalıydı. Bir tepedeydiler. Yağmur yağıyordu, fırtına vardı. Aşağılara bakınca kayalıklar ve azgın deniz, yarların en tepelerinde ise Grimm kardeşlerin peri masallarındaki malikanelere benzer bir yer görmüştü. Blake arabada inleyerek doğrulmaya çalıştığında şoförün yanında oturmakta olan Falcone arkaya dönüp ona sırıtmıştı. "Ayıldın ha, hayattasın demek." Blake bu sesi duyunca olanları hatırlamaya çalışmış ve "neredeyim ben?" diyebilmişti. "Falcone, dünyanın öbür ucundasın ahbap. Amerika sahillerine kadar Atlantik okyanusundan başka bir şey yok artık. Buraya Hell's Mouth diyorlar." Dipnot, Hell's Mouth cehennem ağzı demek. Ve Blake arka koltukta kendinden geçerken Falcone gülmeye başlamıştı. Zaman bilinci kaybolmuştu. Toparlanmaya çalışırken bandajlanmış sağ omzu müthiş acı verdi. Isınmak için kollarını sıkı sıkıya kavuşturup bir süre daha öylece oturdu. Gene de tüm duyuları bilenmiş ve tetikte olmalıydı ki arkasındaki mazgalın açıldığını hissetti ve yerinde doğruldu. "Hey dottore, hala yaşıyor musun?" Blake "Allah belanı versin" diyebildi. "Harika, hayat belirtileri başlamış. Bak işte bunu beğendim, haydi çıkıyorsun." Falcone onu yakasından kavrayıp dışarı çekti. Blake açık mazgaldan koridora çıktı, el ve dizlerinin üzerinde zorlukla durabildi. Russo çirkin suratıyla sırıtarak ona bakıyordu. "Pek iyi görünmüyor" dedi. "Evet, leş gibi de kokuyor, yıka şunu." Duvardaki pirinç musluğa takılı bir hortum vardı. Russo suyu açtı. Hortumu Blake'in üzerine doğru tuttu. Su buz gibiydi. Blake'in soluğu kesilir gibi oldu. Nefes almaya çalıştı. Sonunda Russo suyu kapatıp Blake'in omzuna bir battaniye attı. "Patron seni görmek istiyor. Ona göre haydi uslu ol bakalım." "Falcone uslu olmayıp da ne yapacak?" dedi. "O cici karısı Brooklyn'de nasıl uslu durmuştu hatırlasana. İşte aynı onun gibi." Blake battaniyeyi vücuduna dolayarak başını kaldırdı. "Karımı öldüren sen miydin?" diye sordu. Falcone sırıttı. "Ne yapalım? İş iştir" dedi. "Seni öldüreceğim." "Saçmalama, sen çoktan öldün. Uzatmaları yaşıyorsun o kadar. Haydi kıpırdan bakalım. Adam seni bekliyor." Bunları söyledikten sonra Blake'i koridora doğru itti. Taş merdivenlerden iki kat yukarı çıktılar. Demir aksamlı meşe bir kapının önüne geldiler. Russo kapıyı açtı. Falcone gene Blake'i arkasından iterek eski çağları anımsatan büyük bir hole soktu. Ortada ateş yanıyor, sol tarafta yukarı çıkan bir merdiven görünüyordu. Duvarlar gene eski çağlara ait armalarla ve bayraklarla süslüydü. Bayrak direklerinden savaşçı zırhları ve şövalyeler devrinin flamaları sarkıyordu. Buna karşın tüm salonda göze yapay gelen bir hava vardı. Kötü hazırlanmış bir film seti gibiydi. Blake bir Dracula eksik dedi. "Russo Dracula mı?" diye umurdandı. "Bu da ne demek oluyor şimdi?" "Boş ver." Şöminenin yanında iri yarı iki adam duruyordu. Rossi ve Kameçi. Blake onları bilgisayar ekranından tanıyordu. Solazzo ailesinin çömezlerindendiler. Falcone Blake'i dürttü. Şimdi anladım. Dracula konusunda haklısın dedi. Aynı fikirdeyim. Burada bir Dracula eksik. En iyisi Christopher Lee'di. Eskiden beri Hammer filmlerine bayılırım. Russo siyah meşeden yapılmış bir kapı daha açtı. Yüksek tavanda başka bir salona girmişlerdi. Taş şöminede kütükler yanıyordu. Büyük çalışma masasında mum ışıkları ve gölgeler arasında yüzü seçilemeyen biri oturmaktaydı. Bay Johnson'ı içeri getir Aldo. Üşümüş olmalı. Ateşin yanına al şöyle. Falcone Blake'i şöminenin yanına götürdü, bir sandalye çekti. Otur dedi. Gölgeler arasındaki adam, bir konyak ona iyi gelir sanırım. Büyük bir kadeh konyak daha da uygun olur. Russo yan taraftaki büfeden ona konyak koyarken Blake kendisine gösterilen sandalyeye oturdu. Adamın verdiği içkiyi alıp hemen içti, boğazı yanmıştı, öksürdü. Aldo, bir de sigara ver ona. Mr. Johnson da hepimiz gibi bırakmaya çalışıyor ama hayat kısa, sanat uzun, tecrübe ise tehlikeli. Bunun bir de Latincesi vardı ama nasıldı unuttum. Blake Falcone'den sigarayla çakma aldı, sonra Harvard'da hukuk okurken öğretmediler mi bunları sana diye sordu. Aslına bakarsan hayır, öğretmediler ama sen çok uyanıksın, kim olduğumu bildiğin belli. Uzatma, bu oyunu oynamanın bir yararı yok. Tabii kim olduğunu biliyorum. Jack Fox'sun sen. Solazzo ailesinin gururu. Artık ışıkları açtırmaya ne dersin? Bir dakika sonra ışıklar açılmıştı. Fox siyah saçları, şeytani ifadeli yüzü ve alaycı gülümsemesiyle karşısındaydı. Fox gümüş tabakasından bir sigara alıp yaktı. ''Haklısın, ben de seni tanıyorum Blake Johnson. Vietnam'dan bir yığın madalyayla döndün, FBI'ya katıldın, Başkan Jake Casalotti'yi suikastten kurtardın.'' ''Tabii o zaman başkan değil, senatördü. İki kötü adam vurup bir kurşun yedin. Şimdi Beyaz Saray'ın alt katından, sizin tabirle bodrumundan sorumlusun. Başkanın özel vuruş kuvvetlerinin başısın.'' Ama ne yazık ki Blake, Fox cümlesinin burasında duraklayıp sigarasından bir nefes çekti. Kazaletin artık seni kurtarabileceğini sanmıyorum. Blake Falcone'ye dönerek iki parmağını şıklattı. Bir konyak daha istiyorum dedi, sonra Fox'a döndü. Annen Sicilyalı olduğu için belki bilirsin. Eski bir Sicilya atasözü vardır. Acımasızca günah işlediysen şeytanla yüzleşmeye hazır ol derler. Fox güldü. ''Kastettiğin şeytan sen misin yoksa Sean Dillon mı?'' ''Sen karar ver ama eğer Dillon'sa Tanrı yardımcın olsun.'' Fox öne eğilerek ''Sana bir şey diyeyim mi Johnson? Umarım Dillon'dır. Onu kafasına bir kurşun sıkmak için uzun süredir bekliyorum. Seni de tabii.''
''Karımı öldürdünüz.''
Fox eski karını diye düzeltti. Kişisel bir şey değildi zaten. İşlerime burnunu fazlaca sokmaya başlamıştı. O yüzden öldü. Keşke bunu anlayabilseydin. Sonra başını sallayarak konuşmasını sürdürdü. Başıma çok büyük belalar açtın Blake. Şimdi hepsinin bedelini ödeyeceksin. Güldü. İnşallah Dillon buraya gelecek kadar aptaldır. O zaman ikiniz birden elimde olacaksınız.
Veya sen bizim elimizde olacaksın.
Fox Falcone'ye döndü. ''Geri götür bunu.'' Işığı söndürdü Russo, Blake'in göbeğine bir yumruk attı. Blake iki büklüm oldu. Russo ve Falcone onu kollarından yakalayıp sürükleyerek dışarı çıkardılar. New York Başlangıç. İkinci Bölüm. Lincoln marka otomobil Trump Tower'ın önünde durduğunda Manhattan'da yağışlı bir Mart akşamıydı. Kar çoktan erimiş, yerini şiddetli bir sağanak almıştı. Jack Fox arkada Russo direksiyonda, Falcone de onun yanında oturuyordu. Kaldırıma yanaştılar. Falcone elinde bir şemsiye ile arabadan indi. Fox bir iki saat oyalanın dedi. Cebinden bir $100 çıkardı. Gidip bir şeyler yiyin, gerekirse ben sizi cepten ararım.
Tamam.
Falcone şemsiyeyi tutarak onunla binanın girişine kadar yürüdü. Don Solazzo'ya saygılarımı iletin lütfen. Fox onun sırtını sıvazladı. Aldo, Don Solazzo senin sadakatinden emindir, meraklanma dedi. Dönüp içeri girdi. Fox'u binanın en üst katındaki apartman dairesine buyur eden hizmetçi kadın tam anlamıyla bir İtalyandı. Siyah giysisi ve siyah çoraplarıyla ufak tefek ve ağırbaşlı biriydi. Fox'a Manhattan'ın harika manzarasına bakan devasa oturma odasına kadar yol gösterdi. Hiç konuşmadı. Dayısı her zamanki gibi şöminenin yanındaki koltuğuna kurulmuş Truth dergisi okuyordu. Don Marco Solazzo 75 yaşında tıknaz bir adamdı. Üzerinde keten bir takım vardı. Yüzü çok sakin, gözleri anlamsızdı. Yerde sedef tutacaklı şık bir baston duruyordu.
''Merhaba Jack, gel bakalım.''
Yeğeni ona yaklaştı ve her iki yanağından öptü. ''Dayı, çok iyi görünüyorsun.''
''Sen de öyle.''
Don ona dergiyi uzattı. ''Yazıyı okudum, hakkında iyi şeyler yazmışlar Jack.''
Giydiğin Savile Row takımlar, candan gülümsemen, kahramanlık hikayelerin. Sonra Körfez Savaşı'nda aldığın madalyalar hepsi çok iyi. Ama diğer konudan da bahis var. Soyadının Fox olmasına karşın annenin Don Solazzo'nun yeğeni Maria Solazzo olduğundan söz ediyorlar. Annenle babanın ruhları şad olsun. Jack, bu konuyu yazmaları hiç hoşuma gitmedi.
Fox eliyle önemsiz işareti yaptı. ''Bunlar dedikodu malzemesi dayı. Önemsiz şeyler. Senin akraban olduğum herkes bilir ama benim kanunlara saygılı olduğum sanılır.''
''Gazeteci kadın şu Catherine Johnson. Sence yalnız bu önemsiz şeylerin peşinde ha? Kendini kandırmayacak. Wall Street'le olan yakınlığımıza karşı kadın bizim kim olduğumuzu iyi biliyor. Evet, biz saygıdeğer kişileriz.'' Mal varlığımız, sanayici yanımız, finans durumumuz hepsi çok iyi. Ama biz gene de mafyayız Jack. Kudretimiz buradan geliyor. Bu yönümüz o gazeteci kadın gibi kişilere göre değil. Hayır, o kadın bir şeylerin peşinde ve sen... Sen iyi bir çocuksun, güzel işler becerdin. Ama o kadını üzerimize saldırtacak şeyler de yaptın. Ben aptal değilim, artık işlerinin dışında neler çevirdiğini biliyorum Jack. Örneğin Brooklyn'de kulüplere ucuz viski üreten bir imalathanen olduğundan haberim var.
Dayı, lütfen.
Don, konuşma da dinle anlamında elini salladı. Ekstradan biraz para kazanmak isteyen genç bir adam, anlıyorum bunu. Ama sen işi açgözlülüğe vardırıyorsun. Benim bilmediğim hiçbir şey yok. Örneğin İrlanda'da İRA ile olan ilişkilerin. Şimdilik yerine ulaştıramadıkları silahları sakladıkları gizli yeraltı sığınakları. İRA'ya sağladığın silahlar. Londra'ya Colosseum'a yaptığın ziyaretler.
Orası en verimli gazinomuz dayı.
Öyle ama sen hazır oraya gitmişken Londra bağlantılarımızla anlaşıp silahlı soygunlar düzenliyorsun. 2 ay önceki zırhlı karavan soygunundan elde ettiğim 1 milyon pound gibi...
Jack itiraz edecek gibi olunca Don ona eliyle susmasını işaret etti.
İnkar ederek beni sinirlendirme Jack.
Dayı, Fox şimdi yaptıklarından pişmanmış gibi bir tavır takınmaya çalışıyordu.
Jack, asıl amacımızı hatırla lütfen. Artık Amerika'da içki ticareti geçerli değil. İşlerimizin o kısmını Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yürüteceğiz. Kararımız bu. Gelişme böyle olacak. Beyaz kadın ticaretine gelelim. O işi de Rus ve Çinli dostlarımıza bıraktık. Biz yüzdemizi almaya bakalım, yeter.
Peki, sen nasıl istersen öyle yaparız dayı.
Bak Jack, her şeye göz yumarım ama artık arkamdan iş çevirmek yok.
Peki dayı.
Gazeteci kadın, şu Johnson, onunla yattın mı? Doğruyu söyle bana hemen.
Fox durakladı. Hayır, öyle olmadı.
Ya nasıl oldu? Niçin seni bu kadar pohpohlamaya gerek duydu bu kadın? Onun başka bir amacı var. Bak sana söylüyorum, o kadın bir şeyler planlıyor. Bu yazı fena değil, tamam. Ama arkadan ne gelecek bakalım? Yazıların arkasında ne var?
Don başını salladı.
Kadın senin gururunu okşadı Jack, sen de bunu yuttun. Şimdi senden asıl istediği neymiş bunu öğrenmelisin.
Peki dayı, bunu nasıl yapmamı öneriyorsun?
Apartman dairesinin altını üstüne getir. Ne bulacaksın bakalım?
Karafa uzandı.
Bir martini iç şimdi. Sonra yemek yiyeceğiz.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.